Kayıt başladı mı Sarp Hocam? Başlatıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyoruz ve iyi haftalar diliyoruz arkadaşlar tekrar. Bugün 9. sakatlık çalışmaları söyleşisinden birlikteyiz. Ve bugün de Canan ders programı değiştiği için aramızda yok. Belki dersin sonuna doğru yetişir. Ama bugün başka bir konuğumuz var. Ali Öztürk. Ali hoş geldin.
Hoş bulduk katılımcılara, keyifli dakikalar geçirmelerini diliyorum öncelikle.
Biz de sana bizi kırmayıp geldiğin için teşekkür ederiz. Niye Ali'yi konu kaldığımıza başlayacağım ama ben her derste genel olarak her söyleşide neler bugüne kadar yaptığımızı kısaca bir özetleyerek ilerliyorum. Bugün de ona bir başlarsak bu sakatlık çalışmalarında nasıl bir yöntemi izledik? Hem Ali'ye de bir bilgi olur. Öncelikle sakat, kör, sağır ya da engelli ya da özürlü gibi kavramların niye kullanıldığını, nerede kullanıldığından başlayarak başladı söyleşilerimiz. İlk söyleşimizde bunun detaylarını konuştuk. Daha sonraki söyleşimizde sosyal model niye doğdu, nasıl doğdu, neye tepki olarak doğdu, tıbbi model nedir bunları biraz konuştuk. Daha sonra sakatların bir tarihçesine baktık. Geçmişten bugüne kadar toplumda nasıl yer edindi ve sanayi devriminin rolü neydi? Onları göz önünde bulundurduk ve onların detayları üzerinde konuştuk. Daha sonraki aşamada bu konunun da devamı olarak biraz empati kavramının üzerinde durduk. Empati neye yol açıyor? Algılar, yani toplumun sakatları nasıl algıladığını, sakatların kendi kendilerini nasıl algıladıklarını, bunların farklarını ve bu göz bağlama tarzı etkinliklerin aslında ne gibi negatif sonuçlar yol açabildiğini hayatımızda. Yani bu tür simülasyon etkinlikleri diyelim. Tek göz bağlama girmiyor tabii buna. Bunların hayattaki aslında farkındalığı nasıl zarar verdiğini birlikte inceledik. Daha sonra ki kaydedemediğimiz dersti galiba yanlış hatırlamıyorsam, sağlamcılık kavramı üzerinde durduk. Sağlamcılık nedir? Kanıksanmış sağlamcılık ne demektir? Toplum sağlamı nasıl sakatı nasıl inşa ediyor? Yani sağlam ve sakatı nasıl ayırıyor ve bunların nasıl yapay kavramlar olduğunu, yapay olmasına karşın engellilerin bizzat kendilerinin neden bu kadar bu işe yüksündüklerini biraz konuştuk arkadaşlar. Daha sonra tabii dersleri unutuyor olabilirim. Embodiment dediğim bir kavram üzerinde durduk bir sonraki haftaki dersimizde. Şeyleri de değişmiş olabilir bu arada. Sıraları da ters olabilir. Embodiment dediğimiz kavram, yani kişinin, bedenin ve sosyal modele karşı olan tepkilerin aslında ortaya koyduğu, bedenin de hayatta bir rolü olduğunu ve o bedenin ihtiyaçlarını nasıl bizi şekillendirdiğini anlatan bir konuydu. 7. haftamızda normalliğin inşası konusuna girdik. Leonard J. Davis'in bir konusu ki ben bu haftada mesela yine engellilikle yaşamak dersinin ilk konusu bu. Bayağı bir normal kavramının tanımı üzerinde durduk. Ne normaldir? Bu normal kavramı neden bu kadar yapaydır, değildir? Bunların üzerinde biraz durduk. Ve son olarak da geçen hafta arkadaşlar bir kimlik olarak sakatlık üzerinde durduk. Yani bir engelli kişi nasıl evreler geçiriyor? Önce yaşadığı dayatmacı, normalliği ona empoze eden toplumun içerisinde yaşadığı ikilemlerden sonra nasıl oluyor da kendi durumuna sahip çıkıyor? Bunların üzerinde durduktan sonra geldik bu haftaya. Bu hafta da aslında geçen haftanın biraz devamı gibi. Geçen hafta özellikle şunu konuştuk. Sakat kişi çoğu zaman izole yetişiyor. Yani diğer sakat arkadaşlarıyla karşılaşması kolay olmuyor. Eğer bir okula falan da gitmediyse ayrı yerlerde yaşıyor. Ve kolay olmadığı için de büyüdüğü çevre ona her zaman acınılması gereken, korunması gereken muamelesi yapıyor. Ve bu muameleyi yapan bir tek yaşadığı çevre ve o çevrenin getirdikleri değil, bunun yanı sıra o dönem okuduğu kitaplar, izlediği filmler, çizgi romanlar vesaire, bütün bunlar da aslında belli noktalarda sakat kavramını içinde barındırıyorsa bile nasıl barındırıyor, bunu biraz bugün konuşalım istedim. Bu konuda da Ali'yi işte o yüzden konu kaldı. Çünkü Ali bir edebiyatçı, özellikle halk edebiyatı üzerine, değil mi Ali? 180'sını halk edebiyatı üzerine yapıyorsun yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, halk edebiyatı üzerine çalışıyorum. Ama bahsedeceğim, yani bugün benim konuşacağım daha genel bir yaklaşım olacak. Yani sadece halk edebiyatı üzerine gitmeyeceğim.
Evet. Bu noktada özellikle Ali'den bence çok ilginç şeyler öğreneceğimize inanıyorum. O yüzden de kendisine sözü bırakmadan biraz bu konu nasıl işlenmiş? Geçen hafta yine Davis'in makalesinde Normalliğin İnşası gibi bunu Sakatlık Çalışmaları diye bir kitap var. Dikmen Bezmez ve Erten Yardımcı'nın, Sibel Yardımcı'nın pardon, şeyinde oradan okuyabilirsiniz bu makaleyi. Yabancı kitaplardaki mesela Madame Bovary örneğini geçen hafta biraz konuştuk. Madame Bovary'nin içindeki Hipolit karakteri. Hipolit karakteri aslında sakat, topal bir birey. Ama o topallığını bir avantaj olarak da kullanabiliyor ve o topal ayağına daha fazla yük bindirerek daha iyi yük taşıyor aslında, ama onu iyileştirme uğruna ameliyat ediyorlar ve bir süre sonra ameliyat edilen bacak kangren olup kesiliyor. Yani var olan yetisini de yitiriyor. Aslında onun için bu bir yeti yitimi değil, avantaja bir kullandığı bir şey, ama başkalarından farklı olduğu için nasıl şey yapıldığı üzerinde duruluyor. Ve o dönem yine sakat kavramının daha çok ucube, çirkin ya da ya başrolde yer almayan ya yer alsa da kötü olarak adlandırılan eserlerden örnekler veriyor Deis makalesinde. Ama bu durumu Ali'nin, ya bir edebiyatçının gözüyle özellikle bakmak lazım. Filmlerde bambaşka bir konu. Filmlerde bu biraz daha abartılı, ama edebiyatta sürecin nasıl olduğunu biraz Ali'nin gözlemlerinden, tabii sizlerin de burada katılımları önemli arkadaşlar, onlarla birlikte dinlemek istiyoruz diyelim. Ve ben sözü Ali sana bırakmak istiyorum. Edebiyatın içinde sakatları nerede ve nasıl görüyorsun? Biraz istersen başla. Önce biraz kendini tanıt istersen. Ali Öztürk kimdir? Bir, belki yani çoğumuz tanıyoruz ama yine de bu bir kayıt. O yüzden seni bir tanıyalım, ondan sonra yavaş yavaş başlayabiliriz. Ben mikrofonu bıraktım.
Evet, duyabiliyorsunuz herhalde şu an değil mi?
Gayet net duyuyoruz.
Şimdi arkadaşlar, Ali Öztürk ben. Boğaziçi Üniversitesi'nde Türk Dili Edebiyatı öğrenimi gördüm. Lise ve ilkokul yıllarımı es geçtim. Çok hani önemsemedim burada tanıtmada. Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Gazi Osmanpaşa'da edebiyat öğretmenliği yapıyorum. Bir taraftan da İstanbul Üniversitesi'nde halk edebiyatı üzerine yüksek lisans yapıyorum. Şimdi tabii aslında ben de edebiyat ve ilim alanında hani şeye bakmak istiyorum ilk başta. Yani körlerin ya da engellilerin bugüne gelene kadar ne yaptıkları, ne ettikleri. Ki milat bende de sanayi devrimi. Bunu aslında konuşmalarımızda falan uzun soluklu tartışmıştık. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şeyin burada Ahmet Yaşar Ocağan Osmanlı toplumunda Zındıklar ve Mülhitler isimli bir kitabı var bu kitapta. Bir tane, yani İslam dan sonra işte bin küsürlü yıllar herhalde ya da daha önceki işte 900'lü falan yıllar olabilir. Bu burada Bağdatlı bir kör bir alim var ve devrin sayılı alimlerinden bir tanesi. Ama bu alim 80 küsür yaşında zındıklıkla suçlanıp idam ediliyor. Şimdi bu bana şöyle bir varsayımda bulunmamı sağladı. Demek ki alim, yani ilim adamı veya işte fenle de uğraşabilirsiniz, sorun değil. Ama bu durumda eğer bir suç işliyorsanız kör olup olmadığınıza, topal olup olmadığınıza bakmıyorlar. Zart diye idam edebiliyorlar. ve devrin sayılı alimlerinden biri diyorsak, o zaman demek ki bu alim görmüyor olabilir. Ama işte sen şunu yapamazsın, sen bunu yapamazsın diye kısıtlanmamış belli ki. Engin abi, bu arada kanaldan ayrıldığın gibi kaçırdığın bir şey var mı şu ana kadar?
Yok, çok kısa yani bir kesilme oldu ama ben seni dinliyorum. Devam edebilirsin.
Evet. Şimdi tabii bunun gibi 3-5 tane daha körden bahsediyor Ahmet Yaşar Ocak. Yani bu noktada böyle gidiyor bu durum. Osmanlı toplumuna geldiğimizde Erzurumlu Darir'i görüyoruz biz. Erzurumlu Darir Siyer-i Nebi yazıyor 6 cilt civarında. Bu Siyer-i Nebisi, bu Erzurumlu Darir de kör bir edebiyatçı ya da alim diyelim, daha doğru olur. Kör bir alim bu. Demek ki bu adam da bir şekilde toplumda yer edinebilmiş ve kitabı günümüze kadar ulaşmış. Ha, kitabı nasıl yazdı onu bilemiyoruz tabii. Büyük ihtimal yazdırdı ama dikteyle de yazdırsa, neyle yazdırırsa yazdırsın yahut kendi bir şekilde yazıyor olsun. Bu Darir de sosyal olarak iyi bir noktada, hani dışlanmış bir noktada değil gördüğümüz kadarıyla. Tabii sanayi devrimiyle birlikte aslında ben şöyle bakıyorum bu olaya.
Şimdi hani
Sanayi devriminin
bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir özetliye toparlayayım. Ben de hani doğru anladığımdan da emin olmak istiyorum. Şimdi sen önce sanayi devrimi öncesindeki bir edebiyata çizdin ve bu dönemde aslında fakatlara ya da körlere kör oluşlarından dolayı o kadar da farklı davranılmadığını, onların da idam
Evet,
edilebildiğini, gerektiğinde şey yapılabildiğini gösteriyorsun, değil mi? Doğru anlıyorum. Yani
evet
toplumda var
yani bu, ama
ama
bu,
sakatlıkları bir farklılık olarak görülüyor. Onlara da diğerlerine ne yapılıyorsa ona benzer muameleler ediliyor gösteriyorsun galiba.
doğru ama Engin abi, bu benim hani tespitim falan değil. Yani bu benim bir şekilde bulgularımdan, hani nesnel davranmaya çalışayım. Benim bulgularımdan hareket ederek, işte bu Darir örneği ya da Bağdat'taki bu kör alimler, işte Topal ya da Çolak diyebileceğimiz varsa alimler, bu alimleri okuduğumda benim sadece varsayımlarımdan ibaret. Yani kanıtlanabilirliği ne orandadır onu bilmiyorum.
Tabi bu ayrı bir tez konusu üzerinde çalışabilirim. Zaten biz seni dinliyoruz şu an.
Sonra tabii divan edebiyatında zatinin ağır işittiğini biliyoruz ama demek ki ağır işitmesi ya da sağırlığa yakın derecede işte böyle ağır işittiğini falan biliyoruz. Ama zati de böyle bir dışlanma falan görmüş değiliz açıkçası, çünkü Baki'nin hocası dediğimiz kişi zaten zati. Şimdi tabii halk edebiyatına baktığımızda Aşık Veysel gibi olan kör şair bir Sadık var, Zileli Sadık. Ama tabii Aşık Veysel kadar öne çıkmamış bir karakter ama onu da şair olarak görüyoruz. Şimdi şöyle bakacak olursak, romanlarda, hani Türk romanlarında açıkçası bu konu nasıl işlenmiş? Şimdi ben sanayi devriminden sonra, ha, oraya gelmiştik. Ben engelliliği iki çevre etrafında şekillendiği kanaatindeyim. O da bir tanesi şehir haliyle, bir tanesi de köy çevresinde yetişen engelliler. Şimdi Burada bilmiyorum siz burada ne tartıştınız sanayi devriminin rolünde ama ben şehirde yetişen engellilerin daha korumacı bir ortamda yetiştiğini, köyde yetişen engellinin ise daha serbest yetiştiğine inanıyorum. Bilmiyorum. Burada aslında size biraz şey yapayım, topu atayım. Yani siz de böyle mi düşünüyorsunuz?
Tam da aslında bunu konuştuk Ali, dediğin gibi sanayi devriminin zaten kapasite gereği, yani şöyle oradaki tarihçede bizim okuduklarımızda şunu gördük: sanayi devrimi ne kadar sakatlar aslında toplumun içinde, evet yine alt tabakada, yine dilencilik de yapabiliyorlar vesaire, ama yine toplumun bir parçası gibiler. Ama sanayi devrimiyle birlikte en çok değişen şey bu normal kavramının özellikle yaratılması, karşımıza çıkması, sağlamcılık karar. Çünkü çalışabilecek, eli iş tutan insana ihtiyaç daha fazla var, biliyorsun hani. Ve çalışabilecek sakatlar da çalışamayacak gruba girdiği için toplumdan onları ayırma, başka yerlere kapatma, mümkünse uzaklaştırma ya da koruma içgüdülerinin yaygınlaştığı dönem olarak biliniyor.
Ama bu tabii şehirle köy farklı. Yani
Tabii
şimdi
tabii.
köy ya şimdi bunu edebiyatta aslında şöyle ben gördüm. Bir kere Tanzimat dönemine kadar biz bir engelli kavramından yani bahsedemiyoruz divan edebiyatında olsun ya da soyut başka edebiyatlarda olsun. Çünkü divan edebiyatı dediğimiz edebiyat hani kısa bir şekilde geçersek halkın bir şekilde yaşantısından uzak Ömer Seyfettin'in tabiriyle suni aşkların var olduğu suni bir dünya anlatılıyor ve bu dünyada zaten sevgili bir mükemmeldir. Sevgiliye olan aşık, sevgiliye aşık olan kişi bu zaten her türlü sıkıntıya, cefaya falan katlanır. Ama biz şeyi görmüyoruz. Yani bir kör karakterinin nasıl şekillendiğini ya da bir topalın, bir çolağın, bir sağırın işte atıyorum farklı farklı engel gruplarını biz divan edebiyatında açıkçası ben görmedim. İçinizde gören varsa hani bizi de aydınlatabilir. Hani söz almak isteyebilir. Çünkü ben genelde bu tip sohbetleri özellikle eğer bir panel gibi ise ki burada öyle anlıyorum. Hani uzman falan da değiliz ya ama panel gibi ise ben burada sizin de katkılarınızı isterim. Çünkü ben gürültüsüz sınıfları sevmiyorum. Benim sınıflar böyle gürültü yapmalı, konuşmalılar falan. Şimdi tabii Mesnevilerde işte bir Yusuf kıssasını Yusuf kıssasından bahsedebiliriz. Yusuf'u Züleyha Mesnevisi'nde bir kör hani Yusuf'a ağlıyor ve gözünü kaybeden işte görüyoruz. Ama bu da zaten Kur'an'da geçen bir körlük bu. Aslında şimdi Kur'an'da geçen bir körlük derken İşte aslında bir taraftan da kutsal kitaplara da aslında değinmek lazım ama onlara nasıl değineceğiz? Bu sohbetimizin belki konusu dışına çıkacak ama sadece birkaç işte şey yapayım. Yani şu tip ayetleri görüyoruz. Hani tabii ki tefsire açıktır ama işte sen hiç iki gözünü kaybetmiş bir amaya işte doğru yolu buldurabilir misin gibi hani böyle benzetmeleri görüyoruz ama bu benzetmelerin ne şekilde yapıldığı ya da ne mana kastedildiği onu bilemem. O beni aşar. Yani bir edebiyatçı olarak ben çünkü sadece meale bakabilirim ya da orijinal dile bakabilirim. Onun dışındaki yorumlar beni aşıyor.
Peki halk edebiyat demişken biraz atasözleri de bu konuda bayağı bizde var yani, birçok hani, hatta bununla ilgili çalışmalar da yapılmıştır yani, el sakatlarla ilgili işte kör tuttuğunu döver, sağır duymaz uydurur, körle yatan şaşı kalkar. Şimdi sadece iyi ki aklıma bir yanda düşününce aklıma gelen Hani bu konuda da gayet hani o çıplakça kullanılmış bu kelimelerle ilgili bayağı atasözlerimiz var galiba.
Ya şöyle yani kör ölür, badem gözlü olur, işte ne bileyim gözünü dört aç, malına göz dikmişler. Yani bu gözle ilgili zaten deyim ve atasözlerinin kullanıldığını fazlasıyla görüyoruz. Bunun da sebebi şu. Bu algının da ne kadar doğru olup olmadığı tartışılır Engin abi, ama belki siz de tartışmışsınızdır. İşte algının %80'inin gözle hani algılandığı, işte duyguların, hislerin, efendime söyleyeyim, bilginin aslında %80'inin gözle algılandığı, yüzde işte onunun kulakla algılandığı, %10'u da kinestetik olarak algılandığı gibi falan, tam hatırlamıyorum ama böyle tezler aslında ortaya atıldı bugüne kadar. Bunlar ne kadar doğrudur onu bilemiyorum. Sen tabii eğitim bilimlerine daha hakim olduğun için belki burada lafa girebilirsin. Ama böyle durumlar var.
Söz almak istiyorum.
Evet.
Yani görme tabii büyük bir algının büyük bir önemli bir kısmını kapsıyor ama yani doğrudan kör, sağır, sakat, topal kelimelerinin içinde geçtiği atasözleri tek başına görmeye işaret etmiyor sanki. Yani işte kör bıçak dediğiniz zaman göremeyen bıçak anlamında değil, İşlemeyen bıçak, keskinliğini kaybetmiş, işlevini kaybetmiş bıçak için kullanılıyor. İşte
Ama
kör şey.
direkt olarak, yani direkt olarak ifade edenler var. Mesela kör ölür, badem gözlü olur. Şimdi burada yani siz bunu herhangi bir tevhile şey yapamazsınız. Veremezsiniz. Yani bir tevhile bunu yerleştiremeyiz ki. Değil mi yani?
Yani tam olarak aslında şey atasözlerinde kullanılış şekli nasıl ola ki diye yani bu konuda bir araştırmanız var mı aslında? Sanırım burada konuşulabilecek kısım o. Görmekle ilgili yani çeşitli duyularla ilgili tabii ki atasözleri vardır ama sakatlığı konu alan atasözlerinde sakatlığı nasıl ifade edilmiş olmasıyla ilgili bir şey. Yani işte kör bıçak doğrudan aslında mesela körlüğü şey sayan, işlevsiz sayan bir ifade gibi. Doğrudan
Ama
körlüğe
onu
mi işaret ediyor
diyemeyiz yani.
bilmiyoruz ama hani bunu bilemiyoruz tabii ki ama ya da işte kör ölür, badem gözlü olur tam olarak körü kastediyor. Yani kaybedildikten sonra olduğundan daha önemli olur gibi bir şeyi var sanırım, anlamı var. Hani anlamları böyle olabilir mi acaba? Yani sakatlığı ifade eden atasözlerinde sakatlık nasıl verilmiş?
Evet, kapatmayın, kapatmayın çünkü güzel bir tartışma gidiyor, açık kalsın o. Yani şöyle ifade edeyim ben. Burada aslında siz kaybettikten sonra olduğu şey daha hani beterin beteri varmışın belki de bir açıklamasıdır demeye çalışıyorsunuz, ama bu açıklamayı derken dahi kör ölür, badem gözlü olur. Bir kere bu direkt olarak toplumun o bakış açısını yansıtır. Çünkü atasözleri dediğimiz şey bir kere yüzyıllardan beri süre gelen bir kanaatin daha hani sonrasında özeti şeklinde anonim olarak gelişir. Dolayısıyla böyle bir gelişmede zaten siz kör ölür, badem gözlü olur dediğiniz anda bu artık bir toplumun aslında bakış açısını göstermesi bakımından bence önemli. Bilmiyorum. Tabii ki siz buna ne dersiniz, ama ben böyle düşünüyorum.
Edebiyattaki daha çok vurguları yapıyorduk ya.
Sesiniz kesik kesik geldi ama sanıyorum edebiyatta bu nasıl ifade edilmiş
Yani.
manasında sordunuz. Şimdi yani Türk edebiyatından Türk Edebiyatı tarihinden başladık. Divan Edebiyatı'nda biz Yusuf'u Züleyha kıssası dışında böyle körlükle ilgili bir şey görmedik. Tanzimat Edebiyatı'nda bir hani kör romanı diyebileceğimiz ya da körün içinde direkt geçtiği işte ya da herhangi bir engellinin konu alındığı bir şey çok görmedik ama özellikle Birinci Dünya Savaşı ile birlikte milli edebiyat döneminde biz özellikle kolunu kaybetmiş engellileri biraz görüyoruz. Bu işte mesela Yaban'da görüyoruz bunu. Ama buradaki karakterler bir tezli romanın aslında baş karakterleri olduğu için bu karakterlerin engelli olmasına rağmen bir şeyleri başarmış manasını taşıdığı için bu karakterleri ben şey olarak görüyorum. Mucize yaratan karakterler olarak görüyorum.
Ben yanlış mı hatırlıyorum? Hani yoksa Yaman'daki karakter çok depresif bir karakterdi yanlış hatırlamıyorsam. Yani bayağı buhranda bir karakterdi yani. Bunda o engelinin de sanki
Evet,
etkisi var
yani
mıydı?
doğru geliyor değil mi şu an sesim? Alo.
Yaptıysan çok daha iyi geliyor.
Ha, tamam. Yani bu karakter evet biraz depresif de bir karakter çünkü dışlanmış bir karakter. Ama öyle ya da böyle bu engelli olmadan evvel bir aydın aslında. Aydın olduğundan dolayı bir şeyleri de başarmaya çabalayan, savaşan bir tip olarak görüyoruz bunu. Tabii günümüze baktığımızda işte İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası'nda böyle bir kör dilenciler var ama bu zaten Osmanlı toplumunu anlattığından dolayı Osmanlı toplumunda böyle idi. Körler işte dilencilikle falan uğraşan körler var. Ama sizin dediğiniz mesela bu tipler bir baş kahraman olamadı. Yani biz baş kahramanı Türk edebiyatında kör olan, topal olan, işte çolak olan günümüzde böyle kahramanları görmüyoruz. Bu da aslında ben ona şöyle bir açıyla yaklaşayım. Bence engellilik hareketinin de bu sekteye uğratılmasını sağlıyor. Çünkü biz edebiyatımızda bu kör karakterleri, topal karakterleri sıradanlaştıramadığımızı düşünüyorum. Kulaklığımı.
Bahsetmeyeyim ne olur ne olmaz risk almayalım diye düşünmüş olabilirler mi?
Ben öyle sanmıyorum. Mesela burada aslında Fakir Baykurt'un, Yaşar Kemal'in ya da Kemal Tahir'in hani özellikle bu toplumcuların hani biraz nasıl baktığına bakarsak aslında bir köyde bir engelli nasıl yaşıyorsa öyle almış bunlar. Çünkü realist bir bakış açısıyla eser veriyorlar. Toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla yazdıkları için bunlar köyde nasıl yaşıyorsa yani doğal ortamı içerisinde verilmişler. Atıyorum mesela kör bir Alevi dedesi mesela. Şimdi bu toplumdaki misyonuyla ifade ediliyor. Ama elbette ki şimdi 1920'lerde 1920'lerin, 25'lerin, hadi 50'lerin toplumuna bir bakalım. Bu topluma baktığımız zaman zaten bu toplumda bir körün bastonla gidebilmesi köyde ne kadar mümkün onu bilmiyorum. Dolayısıyla tabii ki bunu romanlarda bu körü öyle ya da böyle yanında bir arkadaşı götürecektir. Yanında bir arkadaşı eşlik edecektir buna. Ama mesela
Bu romanlara baktığım zaman, köy romanlarına, ben şöyle bir şey görmedim. Hani bir topal mucizevi bir şey olsun, işte topal olmasına rağmen şunu yapıyordu, bunu yapıyordu falan değil. Ben bilakis şeyi de gördüm. Yani topal olup işte dedikodu yapan ve böyle bir yuva yıkmaya varana kadar işi ilerleten bir sürü insan gördüm. Ama bunu topallığına vermiyor yani. Bunun lakabı sadece belki topal. Anladın mı? Yani şey değil. Bu böyle algılanıyor. Böyle etiketlemişler adamı. İşte bir atıyorum Topal Emine mesela. Ama bu topal olduğu için kötü ya da topal olduğu için iyi değil. Bunun lakabı budur. Bu o romandaki karakterinin özelliğini yansıtıyordur. Ama topallığının bu karakterine etkisi yoktur.
Peki hocam, topal Ali'yi biliyorsunuz Yaşar Kemal. Ya orada o kadar güzel betimlemiş ki, hem ilk önce kötülük yapıyor ama sonra tedavi edip bu sefer kahraman kısmına geçebiliyor diğer ciltlerde. Ondan sonra mesela edebiyatta şey de bir de var. Mesela Benim Adım Kırmızı'da da var.
Evet.
Hattat ve nakkaşların körlükle ilgili nasıl yaptı? Hatta bütün her şeyi ezberleyip, hatta yani kör olarak aynı nakkaş Hattat gibi yazıyı yazabildiği vesaire. Yani hani edebiyatın o kısmına geçince sanki hani övücü bir şey var.
Şimdi orada. Bunu hocam şöyle aslında değerlendiriyorum ben. Bir kere şimdi Benim Adım Kırmızı'ya geçtiğimiz zaman Orhan Pamuk biliyorsunuz postmodernist bir yazar. Ve dolayısıyla bu postmodernist yazar tarihle ironik bir biçimde, yani postmodernizmin çünkü özelliklerinden bir tanesi odur. İronik bir şekilde aslında tarihe yaklaşır. Ve tarihi yeniden kurar. Çünkü bu adamların söylediği, yani postmodernizmin söylediği şey, her şey daha önce söylenmiş ve yapılmıştır. Biz sadece bunları birleştirir ve bu birleştirmeden işte şey çıkartırız. Yeni bir sentez oluştururuz derler. Şimdi burada baktığımız zaman, yani bir kere roman yeniden, hani yazılış tarihi çok eski olmasa da işlediği konu zaten Osmanlı Devleti'ndeki bu nakkaşlar, işte hatta yani minyatür üzerine falan da bayağı şey yapar, konuşurlar. Ve burada ben bu mucizeyi de şeye vermiyorum, körlerin işte ne kadar büyük adamlarmış işte buna vermiyorum. Sadece orada bir yorumla belki dalga geçmiş olabilir. Çünkü mesela İhsan Oktay Anar'ın da o Puslu Kıtalar Atlası da aynı şekilde postmodernist bir romandır. Burada da mesela kör dilenciler vardır. Onlar da işte böyle yürürler, birbirlerine dokunarak giderler, gezerler falan filan. Ama yani ben bunu şey olarak görmüyorum. Yani bir mucize olarak görmüyorum. Toplumdaki statünün belki yansıması olarak görüyorum.
Evet, peki hani dünya edebiyat konusunda bu noktada hiç incelemeler yaptın mı? Orada durum nasıl?
Ha şimdi şöyle aslında anlatayım dünya edebiyatına geçmeden önce. Bir de tabii Hanefi Avcı'nın Haliç'te Yaşayan Simonlar isimli kitabında. Şimdi burada işte artık iş değişiyor. Çünkü arkadaşlar, ben demin de bahsettiğim gibi bu şehirde yaşayan ve köyde yaşayanın engelliye bakış açısı çok farklı. Şimdi şehirde yaşayan, yani Hanefi Avcı bir edebiyatçı değil. Ama bu Haliç'te Yaşayan Simonlar da ne yapıyor? İşte ortaokul yıllarımdayken işte şöyle bir okuldaydık. İşte bu okulda körler zilli topla işte şey oynuyorlardı, futbol oynuyorlardı. Efendim işte onların işte gönül gözü şöyleydi, böyleydi falan filan meselesi. Şimdi işte toplum, yani çünkü bir kere elinizde güç varsa öbür tarafı öyle ya da böyle aşağılayabiliyorsunuz. Ya da aslında farkında değilsiniz belki ne yazdığınızın ama buraya geliyor. İşte onların gönül gözü açıktı ve beni çok etkilemişti. Hala düşünüp işte bu körleri, değil mi? Böyle bir söylemi vardı, okuyan varsa bilmiyorum. Böyle hatırlıyorum. Bu işte arkadaşlar bence şehirde yaşayan, şehri yazan romancıyla köyü anlatan romancı arasında bu engelliye bakış açısı da bence bulunduğu sosyal çevreden dolayı değişebiliyor.
Ben bir şey ekleyebilir miyim?
Efendim,
aslında
buyurun.
Ekleyecektim aslında da kaçırdım.
Düştünüz herhalde.
Evet, evet.
Şimdi yakın isim alabilir miyim efendim?
Benim ismim Nurşen. Yakın zamanda okuduğum bir romanda geçiyor Hakan Yel'in Rüzgar Ekenler'de. Savaş yılları, işte hatta Birinci Dünya Savaşı yılları. Karadeniz'de bir köy, iki komşu köy, biri Ermeni, diğeri de Müslüman köyü ama gayet iyi anlaşan. Her neyse, detayına girmeyelim. Bu köyde iki engelli var. Biri kambur, biri de topal. Topal Osman, kambur da Hasan mıydı, neydi? Bir tane de Bodur diye bir adam var, ismini unuttum. Bu kambur ve topalla ve özellikle de kamburla, özellikle de köy halkı ama özellikle kadınlardan söz ediyor. Küçümseyen, acıyan, beğenmeyen gözlerle bakıyor ve bu bakış açısı bunda özellikle kadınlara bahsediyor. Belki erkeklerde çok yer vermiyor. Kin duymasına ve öc alma duygularının pekişmesine neden oluyor ve bunu karşı köyde bir çocuğa, bir kız çocuğunu özellikle tecavüz ederek bu intikamı aldığını, bütün kadınlardan intikamını bu şekilde aldığını düşünüyor. Böyle bir eylem planlıyor. Topal'da zaten hani böyle çok fazla işe yaramaz ya da aman işte ne olacak gibisinden, o onda da acıma duygusu özellikle var. O da romanda işlenmiş. Bodur olanda da boyu bayağı küçük ve aman hani bu ne yapacak ki sanki zaten küçücük bir şey, çocuk gibi bir şey. Yaptığı her şey, işte köyü işgale geliyorlar. İşte kılıcıyla bir sürü şeyi öldürüyor, düşman askerini öldürüyor. Acayip bir şekilde karşılıyor. Aman Allah'ım, bu mu yaptı, nasıl yaptı, bu kim tarzında. Hani bunu paylaşmak istedim, yakın zamanda okuduğum bir şeydi.
Ya peki burada... Ya şöyle söyleyeyim, yani nasıl bir sonuca vardınız? Yani engelliye bir bakış açısı vermesi bakımından mesela nasıl buldunuz? Bence onu da alayım.
Yani şöyle, hani engelliye direkt zaten küçümseyen, çok fazla diğerleriyle aynı stüdyoya konmuyor. Hani onun topal olması ister istemez dış görünümü etkiliyor kadınlar açısından ve beğenmeyen gözlerle bakıp onunla dalga geçmesi hani ayırıyor tabii ki.
Yani bu tecavüz eden topal mı?
Yok, o çocuktu.
O çocuk.
Topaldı, çocuğa tecavüz ediyor, pardon.
Dışlanmasını, intikamını alıyor yani
tabii,
kendisi, öyle mi?
Tabii, özellikle bütün kadınlarda intikamını aldığını düşünüyor.
İşte aslında evet. Bu biraz önce yani o şeyde makalelerde özetli sakatı, yani dış görünüşü kötü gösteren, estetiksel olarak kötü ol, yani kötü insanın estetiğini de kötü göstermek, çirkin göstermek gibi bir eğilim görüyoruz dünyada.
Ama biraz dikkat edin da tutarlı. Arkadaşlar, ama burada şöyle dikkat edin, bu aslında şuna benziyor. Seri katillerin mesela işte yapıldığı, işlendiği romanlarda özellikle o katiller de mesela psikolojik olarak buhranlıdır ve bunun intikamını almak uğruna cinayet işlerler. Hani durup dururken işlemezler ve bir plan dahilinde işlerler. Yani o yüzden burada engelliliğin bir temsili evet vardır ama bu engelli hani toplumdaki bir abartıyı falan şey yapmaz. Yani uç nokta değildir. Ha, bu Nurşen Hanım'ın ifade ettiği uç nokta. Onu okumadım yani, kitabı da okumadım ama genel olarak köy romanının anlatıldığı noktaları söylersem bu şey değil. Yani işte ya herkesin acıdığı ya da herkesin defolup gitsin dediği bir engelli ben açıkçası görmedim. Çünkü yani bu günün toplumunda genelde siz orta noktamız yoktur bizim. Ya işte kalp gözümüz açık evliyaullah'tanız ya da efendim ya siz de işte ne yapacaksınız, bu hayat zor çekilmiyor falan filan meselesi.
Böyle şunu bir... da ekleyeyim mi sözünüzü
kesmediysen
özür dilerim. O boyutunda söylemek lazım çünkü işin madem öyle. Her ikisi de bir şekilde tespit ediliyor ve cezalandırılıyor. Hani topal ve kambur olmaları bunları bu cezadan mahrum bırakmıyor.
Evet, şimdi bu tarafı önemli. Yani bu tarafını bahsettiğiniz güzel oldu. Demek ki yani romanlarda biz bunu bu şekil, ya bir de şey değil mi? Yani bir korumacılık da yok aslında ortada.
Acıma yani daha çok var. Daha evet,
sonra acıma bilir miyiz? Mesela Notre Dame'ın kambarında biliyorsunuz. Yani bir nevi cezalandırmanın kralı var yani.
Ya şimdi Notre Dame'ın aslında biraz dünya edebiyatına geçtik. Aslında bu korumacı, acımacı tarafın geldiği nokta bence şuradan, masallardan başlıyor arkadaşlar. Şimdi tabii belki bir kısmınız buna karşı çıkar bilmiyorum ama hani Freud zamanının işte Pamuk Prenses olduğu zamanlar işte Freud yoktu falan derler ama ben biraz daha psikanalitik yaklaşayım. Yani Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler hikayesinde yani yedi tane cüce Pamuk Prenses'e hiçbir şey yapmıyorlar mesela. Aslında hani ben demiştim ya, bu atasözlerinin işte aslında toplumun olarak gösterenler de var ama
cinsiyetsizleştirme var orada diyorsun değil mi? Yani bu
tabii canım, şimdi sen bu 7 tane tabii.
Yani doğru çok mantıklı.
Şimdi bu aslında masallardan bence gelen bir şey ve ben şu iddiam var benim. İşte ben tam böyle anlatırken aslında şey, yani Nurşen Hanım'ın tam dinlemesi gereken yerde çıkması hoşuma gitmiyor ya. Yani bu bağlantı problemleri işte böyle sorun oluyor.
Şimdi burada Nurşen Hanım şu an.
Ha, geldi
ben.
Değil mi? Ha, tamam.
Geldi
burada. Bu sefer siz gittiniz hocam.
Evet Ali, bu sefer sen gittin.
Geldi. Alo.
Duyuyoruz seni. Devam.
Şimdi aslında bu iş bence yani bir toplumun engelliye bakış açısını gösteren en önemli unsurlar bir masallardır. İki efsanelerdir. Üç şeylerdir. Halk hikayeleri ve benzeri, yani halk edebiyatı unsurlarıdır. Çünkü biz yani bir toplumu bir toplumun sosyo-kültürel özelliklerini bence masallar aracılığıyla aslında görebiliriz. Mesela bu toplumun, yani Türk toplumunun aslında farkında olmadan evliyalaştırdığı bir tip vardır. Bu da Keloğlan tipidir mesela. Şimdi baktığınızda değil mi, keldir, tembel gibi gözükür, efendim işe gitmez, şuna buna gitmez ama bir şekilde bu adam başarıya öyle ya da böyle ulaşır. Ha kellik engellilik midir onu bilmem. Ama bir kere fiziksel görünüşünün sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim. Bilmiyorum bu konuyla ilgili bir fikri olan.
Şimdi şöyle bir şey yok mu ama hani ben bakıyorum masal dediysen masallarda hep canavarların ya tek gözü var ya bir yerleri bozuk falan. Yani öyle bir çirkinleştirme karakteri var kötü karakterleri sanki masallarda.
Hah yani şimdi bu zaten mesela Dede Korkut'ta da mesela Tepegöz diye bir karakter vardır. Gerçi bu karakter hani Odise'den şeyden Homeros'tan alınmıştır bu karakter de. Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü orada hikayesi vardır. O Tepegöz de mesela öyledir. Yani bozuktur bunların fiziksel görünüşleri. Ki zaten aslında bu ya bir toplumun eğer siz bilinçaltını okuyacaksanız bunun en başta şeyi masallardır zaten. Yani siz çünkü masallarda mesela kadına verilen öğüt hep şeydir işte. Bak annene babana saygılı ol. Anneyi dinlemezsen işte evinin kadını çocuklarının anası olmazsan bak başına ne gelir. Hani bunu böyle tık tık simgeleştirir. İşte mesela Keloğlan da bizim şey tipimiz. İyileştirdiğimiz böyle işini bir şekilde buldu. Bak kısa yoldan aslında bir taraftan da şey de var aslında ya. Çirkinleştirme de belki olabilir. Bakın şimdi geldi aklıma. Mesela aslında Keloğlan hile hurda yapıyor yani baktığında. Bir de öyle bir şey var.
Evet yani masallardan başlayarak tabii toplumun içinde gelen, yer eden bir engellik anlayışı. Yani aslında toplum nasıl görülüyorsa orada da öyle görülen bir anlayış yaşanıyor yani masallardan başlayarak ilerleyen.
Ya bu, ya şöyle söyleyeyim. Ya aslında edebiyat burada tabii akım tartışmalarına falan hiç girmeye gerek yok ama bir şekilde sanatçı dediğin şey toplumda yaşadığını yansıtıyor. Ne kadar sanat sanat içindir gibi bir anlayışı sürdürse de kendi fikirlerini ortaya atarken, romanında anlatıcıyı konuştururken ya da roman kahramanını, işte hikayedeki kahramanını konuştururken öyle ya da böyle bir şekilde toplumda gördüğünü yansıtıyor. Çünkü aksi halde inandırıcılık özelliğini kaybediyor. Ha, tabii dizi filmlere geçtiğimiz zaman onlar bambaşka işler. O tarafı...
Bu bambaşka bir belki aynen. Dersin konusu, söyleşinin aynen. Konusu olabilir. Belki ama, bir yerden dünya edebiyatı da belki başka bir söyleşimiz. Burada Türk edebiyatını biraz konuşmuş gibi olduk. Ama yani bu da şunun da etkisi var. Mesela Türk edebiyatından daha çok konuştuğun için söylüyorum. Körlük üzerinden de çok durduğun için çok dokunulmasın bir şey, bize sözel kültür daha yaygın yani matbaanın gelişimiyle 1800'leri bulmuş bir toplumdan söz ediyoruz yani yok öyle olunca da körlük o kadar da dışlayıcı olmuyor aslında yani çünkü hafızlar var vesaire çünkü yazı olmadığı zaman yani yazı ortada olmadığı zaman körlüğün yaşattığı kısıtlar aman da büyük bir noktaya gelmiyor galiba.
Hem bu nokta böyle hem de zaten Türkiye geç yani Osmanlı'dan itibaren biz geç sanayileşmiş bir toplumuz. Dolayısıyla da yani şimdi düşünün yani kendi burjuvamızı ta 1900'lü yılların işte başlarında falan diyoruz ki ya bizim bir burjuvamız olsun meselesi. Yani biz kendi burjuva sınıfımızı da şey yapamadık yani çok fazla böyle oluşturamadık yani geç sanayileştik ha bu kötü mü iyi mi ben bu tartışılır ama hani dünya edebiyatıyla ilgili sadece aslında bir değinmek gerekirse yani dünya edebiyatında mesela Nobel ödüllü işte Saramago'nun körlüğü var mesela. Ya burada görenler kör oluyor falan filan ama yani bir de oraya bir tane gerçek kör getiriyorlar ve bu kör Hakikaten sahtekar da bir adam çıkıyor yani.
Çok çok kötü bir karakter oradaki Kershaw. Yani milletin ağzına sıçıyor yani, biliyorum.
Evet. Yani şimdi böyle bir karakter. Şimdi ben işte bunun Türk edebiyatında şöyle bir şey söylemeye çalışacağım. Ya abi, körü, topalı, şunu bunu bizim baş kahramanı belki bu olan ama sıradan bir tip olarak yaratabileceğimiz bir kör karakteri ya da engelli karakter bizim algımızı şekillendirir diye düşünüyorum. Hatta bizim bu engellilik hareketine de bence yön verecektir. Mesela toplumda görünen bir tip, mesela hep düşünürüm ben. Ya kör bir katil niye yok abi? Ya da dolandıran, insanları dolandıran şehirde bir kör karakter neden yok? İşte ya da ne bileyim yani, buna benzer işte hırsızlık yapan bir tane topal yani, ya da çolak olabilir yani bunlar. Ya çünkü bu bunların olmaması, bakın yani bunların olmaması hala şunu gösterir çünkü. Yani bu körler, sağırlar, topallar hala toplumun kabul ettiği sıradanlar değildir. Bunu gösterir bu. Yani bir şey söyleyecektiniz herhalde.
Evet hocam. Şimdi edebiyat sakatlığı ele alırsa, aldığı yani birçok romanda gördüğümüz gibi, dünya edebiyatında olsun, Türk edebiyatında olsun, gördüklerimizi söylüyorum, hep marjinal olarak değerlendiriyor. Eğer edebiyat ele alıyorsa. Ama normal hayatta gerçekten bunlar marjinal değil. Buna en yakın benim gördüğüm örnek Yaşar Kemal'in Topal Adası yani.
Evet.
Hiç kimse yani ona öyle şey olarak bakmıyor.
Ya hatta yani şöyledir orada yani, zaten hani Yaşar Kemal gibi işte insanlar bu şekil bakar ama yani.
Ama şöyle bir durum da var arkadaşlar, onu da inkar etmeyeyim. Bildiğim kadarıyla Yaşar Kemal'in zaten hep gözünden bir rahatsız değil mi? Tek gözü onun. Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Yani
doğru.
Mutlaka yazımını, romanlarını etkilemiştir. Yani buna bakışı, onu bir durum gibi görmesine bence kesinlikle etkisi olmuştur diye düşünüyorum.
Zaten şöyle anlatayım sana Emi. Oradaki hani yazıcı bir tane adam var kasabada diyorsun. Gelip ona tezkere yazdırıyorlar şeyler, yazılar. İşte o
arzuhalciler mi? Böyle
kendisi. Aslen kendisi işte. Tek gözü kar olur.
Ya bir de şey var ama ya şu tarafa bakalım şimdi. Bir de öbür taraftan Nazım Hikmet körler için işte karanlığın peygamberleri ifadesini kullanır.
Şimdi yani Nazım Hikmet demişken çok güzel, orada Kan Konuşması okudunuz mu? Tek romanı galiba değil mi Nazım Hikmet'in? Kan Konuşmaz diye bir kitabı
ben
var.
Ben okumadım ama.
O kitabın bir yerinde bayağı körlükle ilgili analiz yapıyor. Bir tane adam var orada. Şimdi işte bayağı oldu okuyalı, yıllar oldu şimdi deyince aklıma gelen Nazım Hikmet. O da diyor ki ya Allah bütün sakatlıkları versin ama kesinlikle gözlerimi almasın diye karaktere söyletiyor. Bu çok kötüdür diyor. Yani orada Nazım Hikmet'in öyle bir boyutu var. Yani bir yerde onu ciddi ciddi uzun uzun öyle bir bölümü var onun içinde.
Yani işte yani bir taraftan da işte karanlığın peygamberidir onlar noktasında hani söylüyor. Yani bu...
Ama yine de karanlığın peygamberi yani, körlükle karanlığı yine eşliyor bak dikkat ediyorsan. Yani,
tabii yani boyutu. Şimdi bu boyutu var ama ha bu şunu demeye çalışmıyorum. Ya Nazım Hikmet işte körlere böyle baktı, şöyle etti, bunu yaptı. Bunu demek istemiyorum ama bir şekilde bu ben şiir olsun, roman olsun hangi türden bir eser okursam okuyayım, yani edebi bir metin okursam okuyayım, ben mecazlaştırmaya dikkat ederim. Nasıl mecazlaştırmış? Yani ya da somutlaştırmış. Eğer somutlama yaptıysa nasıl somutlaştırmış? Soyutlama yaptıysa nasıl soyutlaştırmış? Ve kullandığı kelimelere ben çok dikkat ederim. Bu da hep işte maalesef şeyden geldi bana, psikanalitik yaklaşımdan geldi. Yani bu kelimeyle aslında neyi kastetmeye çalıştı falan filan. Yani mesela işte Thompson'ın motif indeksi vardır. Yani bu motif indekste işte masallardaki motiflerin listesi olur. Yani bir tane motif şeydi mesela, Aziz'in gözyaşlarıyla hamile kalmaktı. Şimdi baktığın zaman demek ki bu gözyaşı, yani tabii ki bununla simgelenen şey bambaşka bir şey ama yani ama senin kullandığın buradaki kelime çok enteresandır yani. Bu kelime bazen söylemek isteyip de söyleyemediğiniz pek çok şeyin aslında manasını içerisinde saklayabilir.
Merhaba Ali Hocam, ben Rıdvan. Şöyle diyebilir miyiz peki, işte sanayi devriminden sonra mevcut egemen ekonomik sistemin işte toplumları sınıflara bölen, onu ayrıştıran, engellik kimliğini ötekileştiren edebiyatın da bu anlamda topluma yön vermesi, onu şekillendirmesi biçiminde bir hizmeti olmuş diyebilir miyiz?
Edebiyat buna mecbur bırakılmıştır diyebilsek, diyebilir miyiz peki? Yani o daha doğru mu olur sizce?
Ya tabii zaten sonuçta mevcut egemen sistem, ekonomik egemen sistem zaten kendi çıkarları doğrultusunda her algıyı, her şeyi, bütün edebiyat, sanat ne varsa hepsini kullanır zaten.
Çünkü ya burada yazarın zaten yani yazarın bir kere yolu, hani yazarın tercih etmek zorunda olduğu bir yol var. Çünkü yazar zaten bu toplumda yaşıyor. Şair yine bu toplumda yaşıyor. Dolayısıyla hani ne kadar şeyi baz alabilir ki, gerçeği görse dahi, hani neticede bu toplumun adamı bunlar. Ve öyle ya da böyle gördüğünü yazmaya çalışıyor. Ha tabii ki tezli roman olarak belki bir şey yazabilir, ne bileyim. Ya da çok öyle ekstrem bir olayı anlatıp buna baş kaldırabilir. Amenna. Ama dünya edebiyatını bilemem ama Türk edebiyatında biz şeyleri gördük. Yani parasızlıktan böyle bitap düşüp sonra para kazanmak uğruna polisiye roman yazan çok böyle büyük yazarlar gördük yani. Dolayısıyla hani bir şekilde edebiyat bence zaten toplumdaki bilimsel ve teknolojik işte gelişmelerin yansıdığı ilk alanlardan birisi olarak görülür bana göre. Çünkü neticede bir Birinci Dünya Savaşı yaşanmasaydı modernizm akımından söz edemeyecektik. Ya da 19. yüzyılda bilim ve teknolojideki bu kadar gelişmeler olmasaydı biz realizmi görmeyecektik belki. Hatta bu İkinci Dünya Savaşı gibi bir savaş yaşanmasaydı belki postmodernizm diye bir şey görmeyecektik. Dolayısıyla nerede bir bilimsel teknolojik bir gelişme varsa, nerede sınıfsal bir ayrışma görülüyorsa buradan ilk nasibini alacak şey edebiyattır. Daha sonra müzik, işte resim ve benzeri sanat dalları alır. Ama edebiyat burada ben şey olarak görüyorum, mihenk taşı olarak görüyorum. Çünkü edebiyatın bir de propaganda tarafı var.
Ali, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir noktadan değindin. Özellikle ben köy ve şehirdeki edebiyatın, hani şehirleşmeyle de sanayinin de farklı, engelliliği nasıl farklı algıladığı önemli bir bence açılımdı. Onun üzerine biraz daha okumak ve şey yapmak gerekiyor. Çünkü hani köy ortamı aslında biraz sanayi öncesinde yansıtması anlamında önemli. Yani köy ortamında daha iş bölüşümü vardır, insana dayalıdır vesaire. Böyle seri üretimden söz edilemez. Ve aslında her insanın bir yeri vardır o tarım üretiminde. Yani her insanın yaptığı bir şey vardır. Az ya da çok vardır. Ve o yüzden o kadar da dışlanmaz ama şehirdeki o sanayi üretimi ve seri üretimde belli insanların yeri yok. O insanlar hatta ayak altında durması üretimi yavaşlatıyor diye olarak görülüyor. O yüzden ayak altından çekmek gerekiyor insanları. Tabi bu o dönemin edebiyatında da romanlarında da vesaire de yansımış oluyor yani gibi bir şey var. Tabi bunların edebiyatla ilişkisiyle ilgili çok daha fazla okuyup yazmak lazım ama bence önemli bir açılımdı. Senin de eklemek istediğin bir şeyler var mı ya da arkadaşların sormak istediği sorular?
Önce şunu da ekleyeyim. Yani burada eğer edebiyatta sakatlık çalışması yapacak arkadaşlar varsa hani yani ben de yapabilirim bilmiyorum. Henüz daha o şekilde bir karar vermedim ama hani bununla ilgili bayağı yıllardır üstünde kafa patlatmış biri olarak söyleyeyim. Ya bence şu iki şeye dikkat edilmeli bu tip bir çalışma yapacak arkadaşların. Birincisi köy anlatılan romanlardaki engelliler ve şehir anlatılan romanlardaki engelliler arasındaki algıyı tespit etmeleri lazım ve mümkün mertebe genellemelerden kaçınmak lazım. Çünkü bir yazarın bir romanında bahsettiği engelli tipi farklı bir romanda çok bambaşka şekilde bahsedilebilir. Ya da karakter şey de olabilir. Yani dengesiz bir karakter yapısına da sahip olabilir bu engelliler. Bu mümkün mertebe genellemelerden kaçıp köy ve şehir çizgisinde inceleme yapılırsa daha etkili sonuçlar alınacağı taraftarıyım ben. Söylemek istediğim şu an bu. Soru varsa alabiliriz.
Evet, sorusu olanlar var mı arkadaşlar? Yoksa kayda durduracağız. Peki Sarper hocam, kaydı durdurabiliriz. 9. ders